Ayrım 59. Zehra, Karsten Nagel. Sayfa 520. Tasingegade'ye geri gelirken ekmek fırının vitrinin önünde bir dakika durdum. Vitrinin arkasında tatlı yaşlı bayan yoktu. Pastaları da eskiden olduğu gibi canım çekmiyordu. Ağzım sulandığında kendi kendime öğrendiğim küçük bir mide kasılması yapıyordum. Böylece ağzımın sulanması yerini kısa, kurtarıcı bir mide bulantısına bırakıyor, ben de yoluma devam ediyordum. Ne kadar az yersem ve ne kadar uzun yürürsem her şey o kadar hafif hissediliyordu. Daha antrede annemin pardösüsünün yatağın üzerinde olduğunu gördüm. Kendisi banyoda, aynanın önünde durmuş, saçlarını fırçalıyordu. Sanki ayakta olup kendisine çeki düzen vermesi olağanmış gibi, "Merhaba küçük kız kardeş," dedi. Terlemeye başladım. Annemle benim aramdaki en sıradan şeyler sıra dışı olmuştu ve üstesinden gelmesi zordu. Her zaman özlediğim sıradanlık karşıma çıkınca ne yapacağımı bilemedim. "Dışarıya mı çıkacaksın?" diye sordum. "Hayır, aslında eve yeni geldim." "İyi de nereye gittin?" "Birkaç kadınla birlikte dışarıda yürüyüşe çıktım." "Ne yaptın?" Annem fırçayı bırakıp konuşmayı içeriye girip sürdürmemi eliyle işaret etti. Arkamdan geldi ve her birimiz kendi yataklarımıza oturduk. "Küçük kız kardeş, bugün çok olaylı bir gündü. Ziyaretçim vardı. Kim olduğunu tahmin et bakalım." Beklentiyle bana baktı. Son aylarda binada olduğu zaman Bayan Nielsen birkaç kez annemi ziyaret etmişti ama şimdi hastaydı. Aklıma hiç kimse gelmedi ve başımı salladım. "Tahsildar, selamı var. Senin yaşında bir kızı varmış," dedi annem. Sanki adam ailenin bir dostuymuş gibi. Onunla yalnız yaşıyormuş ve ne yapacağını şaşırmış. Akşamları gezip tozuyor ve söz dinlemiyormuş. "Sadece çocuk yetiştirmeyi konuşmaya mı geldi buraya, yoksa son kalan paramızı da istedi mi?" Bana mektup yazabileceğim Stockholm'den bir adres verdi. Mektup, bir ihtimal Bayan Mesinoviç'e gönderilecek. Bir ihtimal mi? "Evet, bu onun sözleri. Tam adresi bulamamış. Ona ne kadar ödedin?" diye sordum. 500 kron, anlaştığımız gibi," dedi annem ve sinirli bir şekilde nevresimin kenarını sıktı. 500 mü?" diye yineledim. "Evet, posta içinde 200 kron. Kendimizden bir haber göndermek zorundayız. Olabilecekleri bir düşünsene. Bayan Mesinoviç oğlanlardan yeni bir haber de almış olabilir. Aynı fikirde değil misin?" "Evet, yani hiç paramız kalmadı mı?" "Bu ay fazladan tasarruf etmeliyiz," dedi annem ve masanın üzerini işaret etti. "Örneğin peçeteler bedava." Kalkıp masaya doğru gittim. Üzerinde Geole Polser, Danimarka'nın en iyisi yazan koca bir tomar peçete duruyordu. "Bunlar nereden çıktı?" "Osterport istasyonundan. Bir tekerlekli yemek tezgahının önünde istendiği kadar alınabilecek şekilde duruyordu. Bugün peçeteleri alma sırası bendeydi. Diğer kadınlar nasıl yapıldığını bana gösterdiler. Ben de fazladan bir tomarda kendimizi aldım. Ne kağıt havlu ne de tuvalet kağıdımız kaldı. Bir tanesi de Fakta'dan kek temin ettim." "Kek ve peçeteler. Anne, neler oluyor?" "Cenazeye gideceğim, unuttun mu? Bugün ayın son pazartesi." Ayağa kalkıp bana doğru geldi. Birden eskisi gibi güzel göründüğünü düşündüm. Bir yanağımı okşayıp dedi ki, "Ortak mutfağa sen de gelmez misin? Keyifli oluyor. Şarkı harika ve müzik dinlemeyi seversin. Birlikte ağlayınca çok iyi geliyor." "Hayır, canım istemiyor." Annem bana iyi akşamlar dileyip odadan çıktı. Biraz sonra mutfaktan Elton John'un artık çok iyi bildiğimiz England's Rose'u duyuldu. Annemin iyileşmesi neredeyse abartılıydı. Ona yalan söyleyip başka bir umut mu vermiştim? Hayır, yalnızca mektuptaki önemli noktaları çevirip yorumunu yapmıştım. Sadece kaldırabileceğimiz kadarını. Belki bir goodbye olabilecek küçük bir bekleme yerine geçici olarak olumlu yanıt almıştık. Bir bira mucizeler yaratabilirdi ama hiçbir şeyim yoktu. Bayan Nielsen'ın dediği gibi yeniden ayağa kalkmalıydım. Sonucu büyük olasılıkla olumlu olabilecek şeylere sarılmalıydım. Evet, ne olursa olsun sevincimi kaybetmemeliydim. Yukarı 402 numaralı odaya çıkıp Björn'in telefonunu geriye verip Milo ile konuşmalıydım. Oğlanların kapısını çaldığımda Björn'i gerçekten çok sevmeme rağmen evde olmamasını umut ettim. Eğer Milo ve ben belki yalnız başımıza konuşursak birbirimize yakınlaşabilirdik. Milo kapıyı açar açmaz yeniden onu ziyaret etmekte doğru kararı aldığımı anladım. Kesinlikle kızgın görünmüyordu. Hele şaşırmış hiç değildi. "Hoş geldin," dedi yalnızca ve beni antreye aldı. "Tekrar ne zaman geleceksin?" diye merak ediyordum biraz. Son ziyaretimden bu yana kaç gün geçtiğini saymaktan hemen vazgeçtim. Sadece kokusunu duydum. Beni içeriye götürürken kollarımız birbirine sürtündü. Kokusu o kadar Milo yoğunlukluydu ki bacaklarım çözülecekmiş gibi hissettim. Aynı zamanda yukarıya çıkarken merdivenlerde karar verdiğim şeye konsantre olmaya çalıştım. Ne olursa olsun din veya politikaya ilişkin tek kelime etmeyecektim. Eğer tanrılardan bazıları içimdeki komünist veya varoluşçuları ortaya çıkıverirse onları dinlemeyip her türlü olasılığa karşı da dilimi ısıracaktım. Ta ki konuşma en önemli konulara, farklılıklarımıza rağmen Milo ve benim birlikte çözmemiz gereken şeylere gelene dek. Milo buzdolabını açarken meyve şurubu diye sordu. Ben evet teşekkür ederim diye yanıtlayıp otururken o da bardakları doldurdu. Onun yatağına oturup düşündüm. Şimdi ya öyle ya da böyle. Eğer Björnen gibi bir arkadaş olmak istiyorsa karşıma oturur. Daha fazlasına istekliyse yanıma oturur. Bardakları yatakların arasındaki masanın ortasına yerleştirdi ve tekrar mutfağa geçti. Hemen bulaşığı yıkayıvereyim. Björnen yağda yumurta yaptı ve her zamanki gibi bulaşıktan kaçtı. Yardım edebilirim deyip ayağa kalktım. Gerçekten istiyor musun? Harika Zehra, yorucu bir gündü. Yatakla evi arasındayken bana bulaşık fırçasını uzattı. Sonra yatağa doğru devam edip elleri çenesinin altında karın üstü uzandı. Böylece bulaşık yıkarken beni görebiliyordu. El ilanları için endişelenme dedi. Kasayı kapının önünde bulduğumda sürpriz oldu gerçi ama senden bunu istememeliydim. Zararı yok diye geveleyip çabucak daha az tehlikeli bir konuya geçmemizi umut ettim. Yok, o kutu işi ahmakçaydı diye devam etti. Bugün henüz hazır olmadığını görebiliyorum. Bu kutu ve içindekiler konusu üzerinde daha fazla durursak dilimi tutabileceğimden emin olamadığım için aceleyle konuştum. Bulaşık yıkamaya bir itirazım yok. Bulaşıktan dönüp Milo'ya baktım. Bu arada mektup aldık. Evet, galiba herkes aldı. İşin nereye gideceğini görmek ilginç olacak. Önümüzdeki birkaç hafta içinde karmaşa yaşanacak diye düşünüyorum. Danimarka'da ailesi olan herkes akrabalarına yakın oturmak istiyor. Başka bir sürü insan da bildikleri kentte kalmak istiyorlar. Ben de. Ne var ki duruma hiçbir şekilde müdahale edemeyiz. Her şeye rağmen olayları bürokratların yönettiği, iyi düzenlenmiş demokratik bir ülkede bulunuyoruz. Bu arada yeni adreslerimize ilişkin en erken Aralık ayında bilgi alacağız. İnsanlar şimdilik yalnızca en geç yılbaşına kadar taşınacaklarını biliyor. Aynı mektuptan söz ettiğimizi sanmıyorum dedim. Siz mektup almadınız mı? O zaman dinle. Bulaşığı bitirdiğimde Milo, yılbaşında yürürlüğe girecek yeni bir yasa kabul edildiğini açıkladı. Entegrasyon yasası isimli yasaya göre gerek konut bulma gerekse entegrasyona ilişkin her konuda sorumluluğu belediyeler üstlenecekti. Oturma izni olan tüm mülteciler bundan böyle şu anda olduğu gibi mültecilere yardım kurumu değil belediyelerin sorumluluğuna giriyordu. Oturma izni olmayanlara ne olacak diye sordum. Hala Kızıl Haç'ın sorumluluğunda olup mülteci kamplarında kalacaklar. Çoğunluk zaten kamplarda. Eğer insan ikisinin arasındaysa ne olacak? İkisinin arasında olan kimse yok dedi Milo. Ya kabul ya da reddedilmişsindir. Temizlik bezini sıkıp musluğun üzerine astım. Buraya gel dedi Milo. Arkamı döndüğümde yatakta oturduğunu gördüm. Bakışlarıyla çağırıp elini yatağın sağ tarafına yumuşakça vurdu. Sizin mektubunuzda ne vardı diye sordu. Yanaklarım al al gidip yanına oturdum. Ona önemli mektubu anlattım ama daha önce olduğu gibi sevincimi gösteremedim. Milo dinledi. Ardından benim için de açık olan durumu tek bir cümlede özetledi. Buraya kadar çok iyi. Ancak kısa bir erteleme. Sizin dosyanız hala açıklığa kavuşmuş değil. Başımı sallayıp önceki aşırı sevincimden biraz utandım. Daha yetkililerin mektubunu okuyup yorumladığımda başlamıştı ve annem de dansıyla bana sürpriz yapmıştı. Görünen o ki sevinç de acı gibi insanın kontrol etmesi gereken bir şeydi. Gayet iyi biliyorum dedim. Yalnızca annem daha fazlasını bilmemeli. Elimi tutup parmaklarımızı birbirine geçirdi. Kalbim dört nala çarpıyordu. Zehra, sanırım ben bir çıkış yolu buldum. Ne demek istiyorsun? O tıp öğrencisiyle konuştum. Biliyorsun ikimiz hakkında. İlgini çekmediğini sanıyordum. Tabii ki ilgi duyuyorum. Böyle bir şeyi nasıl söyleyebilirsin? Yalnızca belki de olabilecek bir şey değil diye düşündüm. Senin yoğun olman. Fazla düşünüyorsun Zehra. Yanlış düşünüyorsun. Bu kadar ön yargılı olmamalısın. Kafam karıştı. Senin inancın. Özür dilerim. Kelime ön yargılı Zehra. İlkelerim var ama bir erkeğim. Üstelik Allah neyse ki erkekleri rasyonel düşünme ve buna göre hareket etme yetisiyle yaratmış. Aramızda güzel şeyler olmasını engelleyen tartışmayı sonlandırma umuduyla başımı salladım. Milo gülümseyip dedi ki, Zehra buraya gel. Beni daha yakınına çekti. Başımı omzuna dayadı. Parmak uçlarını hafifçe boynumda aşağı yukarı gezdirdi. Saç tutamlarımı okşarken kulağıma dünyadaki en tatlı kız olduğumu fısıldadı. Tişörtümün altında sertleşen meme uçlarımda elini gezdirdi. Bluz giymediğime hayıflandım. O zaman düğmelerimi açıp beni soyabilirdi. Tişörtü yukarı kaldırmak için yardım etmek istedim. Ancak yanlış bir şey yapıp bütün harika duyguları mahvetme korkusuyla cesaret edemedim. Alnımı, yanaklarımı, kulaklarımın arkasını öptü. Kulağımın içini. Böyle bir şeyi hiçbir zaman hayal etmemiştim. Göz kapağımın kenarından bir damla gözyaşı damladı. Özür dilerim dedim. Zannettim ki tüm o din konularından, tüm samimiyetimle soruyorum Zehra. Biraz beklemek istemez misin? Sen kendine ait şeylere inanıyorsun, biliyorum. Ben hiçbir şeye inanmıyorum. Her şeye kuşkuyla bakıyorum, hiçbir şey bilmiyorum dedim. Ve şimdi iki gözümün de yaşardığını fark ettim. Üstelik kutuyu kapının dışına koyan annemdi. Bunu gayet iyi biliyorum, onunla konuştum. Konuştun mu? Tabii, ben hiçbir şey olmamış gibi davrananlardan değilim. Kutuyu daha fazla düşünme artık. Masadan bir parça kağıt havlu alıp küçük bir peçete gibi güzelce katladı. Ortasıyla gözlerimi kuruladı. Sonunda peçetenin ucuyla dikkatlice göz kenarlarımı kuruladı. Özür dilerim dedi. Fazla hızlı hareket ettim. Şimdi daha iyi misin? Evet dedim ve başımla onayladım. Doğru dürüst konuşmamızı gerçekten çok istiyorum. Her şeyden konuşabiliriz. Ne konuşmak istiyorsun? Her şeyi ve imkansız olanı. Daha somut olmak zorundasın Zehra. Gönlünde yatan ne bana söylemelisin. İnsanlar. Bu da iyi bir konu. Kesinlikle insanlardan konuşabiliriz. Belirli birisi var mı? Biz dedim ve ikimizin de tanıdıklarından bazıları. Yakın çevremizden söz etmek, faydasız tartışmalarla her şeyi mahvetmekten daha iyi dedi Milo düşünceli ve sonra ekledi. Zehra hazır olduğun zaman hazırsın. O güne dek daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Evet. Ama ben hazırım. Biraz önce harikaydı. Neredeyse içine yapıştım. Bana sarıldı ama politik olana demek istiyorum diye ekledi. Ya diye mırıldandım. Diğeri artık sorun değil diye devam etti. Tıp öğrencisiyle konuştuğumu söyledim ya. Bir çıkış yolu var. Onu bana bırak. İzleyen haftalarda yaşamımda açılan bu yeni sayfayı bozmamak için çaba harcadım. Milo ve ben ne konuda konuşursak konuşalım, onun sözleriyle kendi düşüncelerimin çatışmamasına dikkat ettim. Hayatta birçok şey gibi mesele disiplin ve azimle ilgiliydi. Tüm sözcüklerin gerçekten istek duyduğumuz şeyi birbirimize sunana ve tüm eskiyi birlikte unutana kadar ellerimle düzelttiğim bir masa örtüsü olduğunu farz ettim. Yine de birkaç kez sorun yaşayacakmışız gibi oldu. Örneğin ben tahsilleri anlattım ve Milo da beni övdü. Ancak daha sonra meseleye el konulduğunu, tahsilleri ne annemin ne de benim bir daha görmeyeceğimizi söylediğinde bunun nasıl gerçekleştiğini sormamak yine de zor oldu. Sonuç ekonomik bir rahatlama anlamına da gelse bir parça kötüydü de. Daha zoru Milo ile parmaklarımız birbirine kenetlenmiş halde sarı şurup içerken onun Björnen'den söz edip oda arkadaşının umutsuz bir vaka olduğunu söylediği sırada yaşandı. Ben de her zaman sonuna kadar umut vardır çünkü umut zamana bağlı değildir ve her türlü koşulda ortaya çıkabilir diyerek yanıt verdim. Dilimi ısırabilirdim neyse ki Milo elini çekmedi. Yalnızca her toplumda bir nebze boşa gitmişlik payının bulunduğunu ve bazılarının kurtarılamayacağını söyledi. Kapitalist dünyada boşuna harcananların yüzdesi çok yüksek diye açıkladı. Benzeri bir insani alçalma halifelikte asla hoş görülmezdi. Ekledi. Björne'nin adına üzülüyorum. Ona yardım etmeye gerçekten çalıştım. Bir akşam epeyce konuştuktan ve Milo memelerime dokunduktan sonra özellikle kolay açılabilir düğmeleri olan bir bluz giymiştim. Gabi'de bir sorun olduğunu ima etti. Bunun mutlaka yalnızca Radio Trottier olduğunu söyledim hemen aceleyle. Hayır değil diye ısrar etti Milo. Burada senden daha uzun süre yaşadım ve bilmediğimiz bir şey kalmadı. Biliyorum ki Gabi. Ben de biliyorum diye ağzımdan kaçtı. Sevgi her şeyden büyüktür ve cinsiyetlerin de üzerindedir görüşündeyim. Neden söz ediyorsun? Eli hareket etmeyi durdurdu ama hala bluzumun altında, göğsümde kaldı. Erkeklerden hoşlandığından dedim. Evet ama bu yeni bir haber değil. Bunu başından beri biliyordum. Bunu hiçbir zaman saklamadı. Homoseksüellik doğal değil ve sapkınlık. Yalnızca Kur'an'da değil, her yerde böyle yazıyor. Ama böylesine çökmüş bir kültürden ne beklenebilir? Ayrıca biliyor musun, beni ilgilendirmiyor. Yalnızca bana asılmasın. Eşcinsel buna engel olamazlar. Disleksi gibi, bir bakıma doğanın heceleme hatası. Rahat durup bir şey yapmadıkları sürece burada olmaya hakları var kanısındayım. Ama tabii sapkınlıklarını teşhir etmek yerine uyum sağlamaları gerekir. Gabi'nin özlemi bedenimde ateşten bir sütun misali yükseldi, dilim kıvrılıp serbest kaldı. Onların da kesin yaşamaya ve bizim kadar kendileri olmaya hakkı var. Hem öyle hem de değil Zehra. Ama dediğim gibi yardımı münzevilikte veya evlilikte aradıkları sürece sana hak veririm. Eminim bir sürü kadın onlarla evlenmek ister. Belki üstüne üstlük tıpkı onlar gibi hisseden kadınlar da vardır. Ve bu mutsuzlar birbirlerini bulup doğru düzgün yaşarlar. Hayır, mesele başka. Kısa bir süre önce uyarıldım. Gabi bir Yahudi. 59. ayrımın sonu. Sayfa 529.